Ayrım 13.
Müslüm Bey'in eczanesi de öyledir. Eczanede toplananlar adeta kasaba sosyetesinin kaymağıydı. Çoğu mal mülk para sahibiydi. Topla yıkılmayacak vaziyetleri vardı. Reşat Nuri bunları söyledikten sonra şu çok önemli gözlemini belirtiyor. Haysiyetlerine, gururlarına dokunacak işlerde son derece titiz, hatta laf anlamayacak kadar aksiydiler. Böyle hallerde mala da, paraya da, cana da fazla kulak asmayacak adamlardı. Sayfa 165. D. Babanın lokantası. Babanın dükkanı kasabanın lüks lokantasıdır. Dereboyu çarşısında akşamdan sonra açık olan tek dükkan odur. Müfettiş, mühendis vesaire gibi vazife bakımından uzunca bir zaman kasabada kalacak olanlar Cumhuriyet Oteli'nde. Reşat Nuri'nin gözlem gücü Cumhuriyet'in ilk yıllarında her küçük kentte, her ilçede mutlaka bir Cumhuriyet Oteli, mutlaka bir Gazi Caddesi, mutlaka bir Gazi Paşa İlkokulu vardı. Yatarlar ve babanın lokantasında yemek yerler. Sayfa 128. Reşat Nuri hiç oralı değilmiş gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarına gene o mizahla birlikte giden eleştirisini yöneltiyor. Kasabada Cumhuriyet'ten sonra modern bir otelin yapımına girişilir. Bunun sıcak ve soğuk sulu odaları, lüks bir lokantası olacak. Hatta ileride bir caz bile temin edilecekti. Otelin işlemesi için öteki sefalet ve mikrop yuvası otel ve hanların, gazino ve lokantasının Ankara'daki karpiç gibi bir hale gelmesi için de kirli aşçı dükkanlarının kapatılması kafiydi. Ve bunu iyi niyet sahibi bir, iki genç kafalı belediye, polis ve sıhhiye memuru ikişer satırlık raporlarla bir günde sağlayabilirdi. Sayfa 128-129. Yapılan toplantıların birinde o zaman vilayetin başında bulunan bir inkılapçı vali hazır bulunmuştur. İki vilayet mebusu konferans vermiştir. Ama sıra oteli yapmak için bir şirket kurulmasına gelince kasabanın bütün ileri gelenleri yan çiziyor. Çocukken çok haşarı olmasıyla ünlü, babası adına sahte mektuplar ve senetler yazarak para dolandıran, kasabadan uzaklaştırılması için Avrupa'da tahsile gönderilen, döndüğü zaman terbiyeli, malumatlı, müteşebbis bir Avrupa delikanlısı olan Şefik. Otel projesini derhal kavrar, bütün varını yoğunu modern palas için harcayıp batırır. Sonra da çeker gider. Şimdi bir tuluat kumpanyasıyla vilayetleri dolaşıyormuş. Sayfa 131. Reşat Nuri'nin anlattığı modern palas serüveninin yalnızca mizahi değil, epey simgesel olduğunu da söylemeye gerek yok. Gerçek bir gereksinimi karşılamayan girişimler tutmuyor. E. Kasabanın ekonomik gücü. Hacı Ömer, Reşat Nuri'nin tanıttığı ilk kasabalı. Ekonomik gücün temsilcisi Hacı Ömer'dir. Hacı Ömer, 2 sene evvel tamamlanan demiryolu kazamızı ikiye böldükten sonra karşı yaka denmeye başlanmış olan ova kısmının en zengin adamıdır. Oradaki uçsuz bucaksız pirinç bataklıklarının sahibidir. Sabri bir sayfa sonra şunları söyler. Buranın başlıca hastalığı sıtmadır. Diyebilirim ki geldiğim günden beri kolları ve paçaları sıvadım, gece gündüz yalnız onunla uğraştım. Sayfa 11. 26. ve 27. sayfalarda gene aynı konuya döner. Burada küçük ölçüde bir sıtma mücadelesi tecrübesine girişmiş, muvaffak da olmuşumdur. Karabalçıklı adında eski bir derebeyi ailesinin son çocuğudur. İyi adam olmakla beraber aksi ve kavgacıdır. Sade kazada değil, vilayette bile en belli başlı memurları ve eşrafı susta durdurur. Reşat Nuri Hacı Ömer'i bir birey olarak anlatır. İnsani özellikleri üzerinde durur, hoşgörüyle yaklaşır Hacı Ömer'e. 1950'den sonra gördüğümüz Anadolu romanlarının betimlediği sömürücü ağ tipinden çok uzaktır Hacı Ömer. Çünkü Reşat Nuri 1920'lerin 1930'ların kasabasını anlatıyor. Toplumsal sınıflaşmanın fazla belirgin olmadığı bir dönemin ağasıdır Hacı Ömer. O dönemde fazla belirgin olmasa da bir toplumsal sınıflaşmanın bilincinde olan tek romancımız Sabahattin Ali'dir. Kuyucaklı Yusuf. Reşat Nuri gözlem gücüne ve toplumsal eleştirilerine karşın gene de tek parti döneminin resmi ideolojisinin gözlüğüyle bakıyordu toplumsal oluşuma. Hacı Ömer bütün aklı başında kasaba büyükleri gibi ihtiyatı elden bırakmaz. Kasabada serbest fırka fırtınasının çıktığı günlerdir. İşte Hacı Ömer'in tutumu. Fırtınanın devamı müddetince Hacı Ömer biraz homurdanmış olmakla beraber tarafsızlıktan ayrılmamıştır. Sayfa 227. Ama aynı Hacı Ömer müftüye, "Yani şu yurtta 2 saat hep şarkı dinledik. Bunlar da iyi emme, hep böyle olur mu baba? Bu adam şunlara, yurttaki çocuklara, biraz de dinlerini, diyanetlerini örgetse, namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, Allah korkusu nedir?" demekten de geri kalmaz ve müftüden gerekli cevabı alır. Sonunda kavga adeta gözyaşları içinde sona erer. Sayfa 148. Hacı Ömer romanlarımızda pek görmediğimiz bir kasaba ağasıdır. F. Andelip Hanım. Karısı ölen Sabri'yi karısının ailesi karayamuklar kimselere kaptırmamaya çalışırlar. Ama bu arada şansını deneyen deneyene, Ankara'da hot sosyete hayatı yaşamaya alışmış olan, sayfa 75, Şoşo'dan tutun da Andelip Hanım'a kadar. Andelip Hanım'ın bir özelliği var. Ebelik tahsil etmek üzere İstanbul'a gitmek, sayfa 82, ister. İstanbul'dan haberler gelir. Ebe mektebinden çıkmış bir terzi yanına, aynı zamanda da Darül Elhan'a devam ediyormuş. Evlenir ayrılır, evlenir ayrılır. Sonunda gene kasabaya düşüyor. Cumhuriyet ilan olunmuş. Kadınlar sokakta açık gezmeye ve şapka giymeye başlamışlardır. Andelip Hanım onlara elbiseler dikiyor ve ara sıra İstanbul ve Ankara'dan getirttiği hazır tuvalet ve şapkaları satıyor. Andelip Hanım, atölyesinde terzilikten başka ut ve dans dersleri verdiği, hatta yine müftünün rivayetine göre para ile fala baktığı halde geçim sıkıntısından kurtulamıyor. Bunun bir sebebi de İstanbul mekteplerinden birinde okutmakta olduğu 15-16 yaşındaki oğluna az çok bir para göndermek mecburiyetinde olmasıdır. Sayfa 83. Andelip Hanım Sabri ile evlenemiyor ama oğlunu okutuyor. Bir eczacı diploması yemin ediyor ve Sabri'nin kızıyla evlendiriyor. Harp esnasında 2'de 1 İstanbul'a gidip gelerek ve kasabadan götürdüğü yiyecek maddelerini orada, oradan getirdiği döküntü manifatura eşyasını burada satarak okutuyor oğlunu. Kasabalı erkeklerin yapamadığını Andelip Hanım yapıyor. O dönemden söz eden romanlarımızda galiba ilk defa böyle girişimci bir kadın tipine rastlıyoruz. G. Kasabadan çizgiler. Şimendifer projesi, vilayet merkezinin bir parça uzağından dolaşmasına mukabil, kasabanın ta içinden geçmektedir. Hacı Ömer'in pirinçlerini ve daha başka mahsullerimizi dünya piyasalarına, dilediğimiz fiyatlarla satacağımıza şüphe yoktur. 221. sayfada Cumhuriyet Halk Fırkası'nın parti reisinin ilginç bir cümlesini okuyoruz. Yakında memleketi demir ağlarla örecek ve bütün Türk ilini tek bir pazar haline getirecek Şimendifer. Reşat Nuri ekonomi ve sosyoloji biliyor. Bu bilgiler yeteneksiz birini romancı yapamaz ama Reşat Nuri gibi bir romancıya bir şeyler katar. Bizim de bir parça kesenin ağzını açarak kasabaya az buçuk çeki düzen vermemiz lazımdı. Bir şehir planı yapmak isterler. Mühendisler gelir ama bir sonuç çıkmaz. Sonra bir yangın. Kasaba 5 para sarf etmeden istimlaklerin en büyüğünü başarmıştır. Sayfa 101. Yeni mahalle gitgide Ankara yeni şehrinin küçük bir örneği haline gelmek yolundadır. Yeni hükümet konağının orada yapılması için teşebbüsler vardır. Evet, örnek artık yalnızca Ankara yeni şehridir. Kasabanın memurları ileri gelenleri salon oyunu. Sayfa 57-58. Oynarlar. Cumhuriyet balosunda dans ederler. bir baloda yörede kazı yapmaya gelmiş birkaç madenci çağrılıdır. Madencilerin evli kadınlarla dans etmeleri kocalar arasında tepkilere yol açar. Madencilerin doğrudur pekala diyerek ayrılmak istemelerine karşın kavga çıkar. Reşat Nuri Eski Hastalık adlı romanında da balo sorununa değinir. Halkın gelenek ve görenekleriyle Cumhuriyet'in yüzeysel batılılaşma özentileri çatışmaktadır. Ve anlatıcının özetlediği genel kasaba görünümü, hasılı kasabanın bir ucu anlattığım iskemle oyunu gibi sosyete oyunlarıyla yeniliğin en son mertebesine ulaştığı halde öteki ucu aşağı yukarı asr-ı saadet, Hazreti Muhammed'in zamanı, hudutlarından çok ilerlememiş bulunuyordu. Sayfa 64. Müftü ya da devlet korkusu. Kavak yerlerinin en ilginç kişisi bence Müftü. Ayrı bir bölümü hak ediyor. Reşat Nuri, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki din baskısını eleştiriyor. Devlet korkusunu gösteriyor ama bunu soyut bir eleştiri olarak yapmıyor. Yaşananları betimleyerek yapıyor. Betimleme eleştirinin ta kendisi oluyor. Sabri'nin Müftü hakkındaki ilk izlenimleri, Müftü çok sevimli fakat o nispette de korkunç bir adamdır. Ben kasabaya ve etrafımdaki insanlara ait ne bilirsem aşağı yukarı ondan öğrenmişimdir. Aynı zamanda da korkaktır. Daha doğrusu Şeyh Said vakasında uğradığı kazadan sonra öyle olmuştur. Sayfa 112. Müftü de açıkça söylüyor Sabri'ye. Şeyh Said isyanında beni az kalsın astırıyorlardı. Bak şu ellerime. O günden beri hala böyle titrer. Bunu bilenler Müftü'ye takılırlar, korkutmak isterler. Sabri şaka ediyorlar deyince Müftü'nün cevabı, benim türlü latifeler edile edile adam asılmışlığını da görmüşlüğüm vardır. Sayfa 114 olur. Müftü kendisinden rüyasını tabir etmesini isteyen kadına öfkelenir. Sen rüya tabirinin falcılıktan mağdut olduğunu, falcılığın ise memnu olduğunu bilmiyor musun? Ben ulema mulema değilim kadın. Ben layıyım layı. Tahari memur musun nesin? Sayfa 115. Gene Sabri, Müftü yanlış mana çıkarırlar korkusuyla hemen hiç dinden, imandan bahsetmez ve münhasıran Cumhuriyet ve laikliğin faziletlerini anlatır dururdu. Açtığı yurttaki çocuklara dinlerini, diyanetlerini, namazın nasıl kılındığını, abdestin nasıl alındığını öğretmesini isteyen Hacı Ömer'e tepkisi Müftü'nün korkusunun şiddetini gösterir. Yani sen aklınca bana ulumi diniye dersi mi verdireceksin? Hani bana pirinç tarlalarının tapısını versen nafile. Ben canımı sokakta bulmadım efendim. Ben Şam'dan Mehmet gibi leşimi gargalara yedirmem efendim. Sayfa 147-148. Müftü Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki dinsel, din üzerine olan, baskının yıldırdığı, korkulara saldığı bir din adamı. Ölüme teğet geçtikten sonra sürekli olarak can kaygısına düşen düzenle uzlaşarak, dahası düzene yaltanarak yaşamını sürdürmeye çalışan bir din adamı. Gene Sabri'den, Müftü zeki ve aynı zamanda vesveseli bir adamdır. Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan, romanın yazıldığı 1950 yılında faili meçhul sözü icat edilmemiş demek. Öyle bir sözün icadını gerektirecek kadar faili yakalanamayan vaka olmamış. Bir irtica vakası çıkar da resmi sıfatından dolayı kendini yakalarlar korkusu ile bizden daha inkılapçı bir insan olmuştur. Yıllık Cumhuriyet balosunu asla kaçırmaz, dansa kalkamazsa da eliyle, ayağıyla mızıkaya tempo tutar ve limonata bardağını içki kadehi gibi tokuşturarak fevkalade neşeleniyor görünür. İtalik benim. Hatta eski güzel sakalını bile birkaç günlük uzunca bir tıraş seviyesine indirmiştir. Sayfa 119. Müftü Cumhuriyet'e yaranmak için hep gibi görünür. Neler yapmaz ki Müftü Cumhuriyet'e yaranmak için? 1928'de Yeni Yazı Kanunu çıktığı zaman ilk dershane orada. Müftünün muvakkitanesinde, muvakkitane, vakti tayin etmeye yarayan araçların bulunduğu bina demek. Açılmıştır. Dershaneden birincilikle ilk diplomayı alan odur. Yeni yazılardan sonra yeni dil ve Öztürkçe cereyanı başlayınca müftü, onda da yine kasabaya ön ayak olmak şerefini kendinden başkasına kaptırmamak istemiş, birçok Öztürkçe kelimeler derleyerek Ankara'daki dil encümenine göndermiştir. Sayfa 149. Müftü bir de kitaplık meydana getirmeye çalışır. Kitaplar, dergiler sağlar. Sonra vazgeçer bu işten. Kitapları partiye devreder. Korkmuştur çünkü. Eski yazılı birkaç kitap koyuver de kolayca okuyalım diyen ukalalar vardır. Halbuki müftü, vakkitanenin içinde eski yazıyla mektup okuyup yazılmasını bile şiddetle yasak ediyordu. Sayfa 149. Daha da önemlisi müftüde kitap korkusu vardır. Kitap ne olsa kitaptır. İçindeki de fikir. Yani ne tarafa çeksen gider. Parti gönderdi diye de kendini kurtaramazsın. Parti her sayfasını kendi mühürüyle tasdik etmiş olsa dahi. Bakarsın yarın parti fikir değiştirip eski yazdırdığını unutur, senden hesap sorar. Sayfa 150. Müftü parti reisi gibi her sözünde bir nevi otorite vehmettiği kişilerin şakaları karşısında gülünç bir korkuya düşer. Cumhuriyete bağlılığını yeminlerle temin eder. Yine bu sebepten müftü, eski sarıklıların ve hele cer hocalarının dehşetli düşmanıdır. Müftü camide vaaz verirken yanlış mana çıkarırlar korkusuyla hemen hiç dinden, imandan bahsetmez ve münhasıran cumhuriyet ve laikliğin faziletlerini anlatır dururdu. Sayfa 114. Olcay Önertoy, Cem Yayın Evi'nce 1979'da yayımlanan Reşat Nuri Güntekin adlı kitabında müftü için şöyle diyor. Devrimlerin etkisi en çok din adamları üzerinde kendini göstermiş. Softaların haklarından devrimler gelmiştir. Bu softalardan biri olan Kavak Yelleri romanındaki müftünün davranışlarında görülen değişiklikler devrimlerin etkisine bir örnektir. Sayfa 27. Fethi Naci ne mi der bu yoruma? Fesubhanallah, müftüdeki değişiklikler devrimlerin etkisine değil, can korkusu olarak somutlaşan dinsel baskıya bir örnektir. Müftü kasabada yetim çocuklar için bir yurt kurmayı kafasına koyar. Yurdun ismi ayrı bir mesele oldu. Müftü daima aynı endişe ile yurda Cumhuriyet Yetimler Yurdu diye isim koymak istiyordu. Fakat ilk önce yine kendi itiraz etti. Cumhuriyetin yetimi olur mu yahu? Cumhuriyetin kendi öz ana baba demek. Sayfa 121. Sonunda yurda Yetimler Yurdu adı verilir. Hacı Ömer de başkanlığa getirilir. Barındırdığı çocukların sayısı kah 15-20'ye kadar iner, kah 70'e 80'e kadar çıkar. Sayfa 121. Müftü zenginleri de, esnafı da, köylüleri de iyi tanır. Hemşerilerinin zengin de olsalar para vermediklerini bildiği için daha ziyade ayniyat. Kullanılmaya, harcamaya uygun, taşınması kolay eşya. İster ve bunları en kolaylıkla kimlerin verebileceğini ancak o bilir. Esnaf onun kaçınılmaz haracına alışmıştır. Sayfa 122. Müftü yurdun gereksinimlerini karşılayabilmek için herkesle anlayacağı dilden konuşur. Malın iyisini kötüsünü ayırmaz. Hasılı, gönüllerden ne koparsa hepsini güler yüzle ve dualarla kabul eder. Bundan başka, köylerde adeta cerre çıkar ve yolda rastlayan ebe gümeci, deve dikeni ve hodana gibi çeşit çeşit otlar ve köklerle bir kat daha zenginleşen hasılatı eşeğe yüklemeye mecbur olarak kendisi çocuklarla beraber yayan dönerdi. Sayfa 122-123. Yurdun kapısı açıktır. Gelene yer yok demek adet olmamıştır. Kasabadan ve köylerden sade kimsesiz çocukları değil, hasta ve sakatları da gönderirler. Reşat Nuri, müftünün bir din adamının ne kadar iyi bir insan olduğunu hep somut ayrıntılarla anlatıyor. Müftünün Sabri'ye irtica yapıyor diye tutturduğumu anlat derdini Marco Paşa'ya efendim. Sayfa 156. Diye özetlediği korkularında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında dine karşı yapılan baskıların somutlanışını görüyoruz. Şerif Mardin'in ilk baskısı 1969'da yapılan Din ve İdeoloji adlı eserinden alıntının artık zamanıdır. Dini ciddiye alan ve almayan kimseler, halk inançlarının kendi içinde anlamlı bir tür olduğunu kabul etmemişlerdir. Bunun için yalnız hurafelerden bahsetmişlerdir. Reformcuların çabaları bu hurafeleri sökmek olmuştur. Bugün Türkiye'de ümmet yapısından yeni çıkmış olan bir topluma, halk dini, bir dünya görüşü ve bir kişisel denge yöntemi sağlamaktadır. Zaman zaman hayret ettiğimiz hurafelerin gücü buradan gelmektedir. Toplumun sorunları hiçbir zaman entelektüel seviyede vaaz edilmiş problemler olarak ortaya çıkmaz. Halk bu sorunları ihtiyaçların tatmini olarak görür. Türk aydınları bu hakikatlerden hareket etmedikçe bir taraftan toplumdan uzaklıklarını sürdürecekler, diğer taraftan da sürprizlerle karşılaşmaya devam edeceklerdir. Reşat Nuri Müftü'nün kişiliğinde Cumhuriyet'in ilk yıllarının sağlam bir eleştirisini yapıyor. Yeşil Gece'den sonra gene din ve din adamı sorununa dönerek, Müftü gibi bir roman kişisi yaratmak zorunluluğunu duyması, acaba bir öz eleştiri gereksiniminden mi kaynaklanıyor? Reşat Nuri'nin Edebiyatçılarımız Konuşuyor da, Varlık Yayınları 1953, söylediklerini anımsamak gerek. Bu neslin, kendi kuşağının, yardımcısı, yol göstericisi yoktu. Bir siyasi ve sosyal inkılap rejiminin edebiyat ve sanata da uzayan dirizcizmi. Ancak her yerde devletin sanattan ne isteyebileceği malum. Mümkün olsa da keşke gölge etmese. Sayfa 40-41. Serbest Fırka. Serbest Fırka adı ilkin romanın 4. sayfasında geçiyor. Sabri karısının gömüldüğü günün akşamında, Yeni İstasyon Parkı'nda, kasabanın matemine hürmet olarak bu akşam radyo susturulmuştu. Otururken, yakında yapılacak belediye ve umumi meclis seçimleri konuşuluyor olmalıydı diye düşünür. Sonra da şunları: kazamız pek öyle fırtına uğrağı bir yer değildir. Fakat ara sıra merkezdeki büyük hareketler zamanında oradan da bir politika salgını gelip geçer. Ve Ankara, yeniden bir enerjik vaziyet alıp kaşlarını çatıncaya kadar bu hal devam eder. Havadaki belli belirsiz bir yanık kokusu, kasabaya serbest fırka günlerinden beri görülmemiş bir hasta çocuk huysuzluğu vermekte. Sayfa 8. 6 sayfa sonra gene, serbest fırka, serbest fırka günlerinde çok daha toy ve hatırsız bir hükümet doktoru olduğum halde, diyebilirim ki kan dökülmesine adeta ben mani olmuşumdur. Sayfa 14. Serbest fırka kasabaya ve romana asıl 218. sayfada girer. Fakat o esnada serbest fırka, büyük harfler Reşat Nuri'nin, fırtınasının patlaması 219. sayfada başlayan 51. alt bölümün başlığı serbest fırkadır.